Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Berkan Sezer. Apple iPhone 7 Plus'ın portre modunu daha önceden sizlere anlatmaya çalışmıştım. Detaylı bir video çekmiştim. Bu video içerisinde de çeşitli örneklerle portre modunun nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalışmıştım. Bugün portre modu ile ilgili farklı bir deneyim sunmaya çalışacağım. Ne yapacağım? Yanımda bir konuğumuz var. Kendisi bir fotoğraf ustası. Öncelikle kendisini tanıyalım.
Merhaba, Alpan Yılmaz Maden. Fotoğraf atölyesi eğitmeniyim.
Alpan hocam beni de bu işe başlatanlardan, fotoğraf zevkini ilk bana aşılayan insanlardan biri. Ben de kendisinden ilk eğitimimi aldım. iPhone 7 Plus'ın içerisindeki portre modu ve onun çektiği bokeh efektini Alpan hocamla bugün sizlerle beraber yorumlamaya çalışacağız. Daha doğrusu ben Alpan hocanın yorumlarını daha çok sizlere aktarmaya çalışacağım. Alpan hocam, bokeh efekti son dönemlerde çok sıklıkla görüyoruz. Gerek fotoğraflarda, gerek filmlerde, dizilerde bu yönteme çok başvuruyorlar. Nedir bu bokeh? Nereden geliyor bu kelimenin kökeni? Ve sağlıklı bokeh fotoğrafları nasıl çekebiliriz?
Bokeh Japonca bir sözcük. Bulanıklık demek. Fotoğrafın yapısal bir özelliği, fotoğraf yapan bir dil özelliği aslında. Çünkü gözümüz birden fazla görüntüyü işleyip tek bir görüntü olarak algılıyor ve önden arkaya doğru biz baktığımız objeleri net olarak görüyoruz. Ama optik cihazlarda, fotoğraf makinelerinde, film kameralarında bu pek söz konusu değil. Çünkü tek bir noktaya odaklanmak söz konusu ve odaklanılan yerin dışındaki bölgeler, ön ve arkasındaki bölgeler artık bulanık olmaya başlıyor. Bu etki bokeh olarak adlandırılıyor. Biz alan derinliği diyoruz. Günümüzde bu bokeh sözcüğü bu bulanık alandaki yapısal elemanların, görüntüyü oluşturan yapının kaliteli olması şeklinde yorumlanıyor. O şekilde bu sözcük kullanılıyor.
İyi bir bokeh nasıl sağlanır hocam?
İyi bir bokeh dediğimiz zaman tabii birçok faktör söz konusu. Birincisi diyafram açıklığımızın fazla olması lazım. İkincisi kullandığımız lensin odak uzaklığının büyük olması lazım. Üçüncüsü bizim fokusladığımız nesneye olan mesafemiz yakın olmalı. Diğer faktörler ise özellikle cep telefonları ve küçük kameralar için bahsedersek sensör büyüklüğü çok önemli. Sensörün belli bir büyüklükte olması lazım. Yani bir DSLR ile bir cep telefonunun sensörünü karşılaştırırsak büyüklük farkı çok fazla. Cep telefonunki çok küçük. Bununla bokeh almak veya ön veya arka planı bulanık yapmak fiziksel olarak mümkün değil.
Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu bir DSLR makine değil. Bunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Zaten Apple'da, lansmanda bunun DSLR eşi bir makine olmadığını açıkça belirtti. Sadece DSLR makinelerde yaşadığımız keyfe yakın bir tecrübeyi bizlere sunabileceğini iPhone 7 Plus'ların özellikle belirttiler. Bokeh efektinin nasıl çalıştığını da ben hemen açıklamak istiyorum. Bu telefonda çift lens var. Bu lenslerden biri geniş açılı lens f1.8 28 mm genişliğinde. Diğeri ise telefoto lensi. Bu lens de f2.8 56 mm genişliğinde. Şimdi burada her iki lensinde farklı işlevleri var. Ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Hocam telefoto lensi nedir? Nerelerde kullanılır?
Telefoto lens uzak odaklı bir lenstir. Görüş açısı gözün normal görüş açısından daha dardır. Telefoto lensler uzaktaki cisimleri yakın olarak kaydetmemize yarar. Doğa fotoğrafçılığında örneğin uzun odaklı telefoto lensler kullanılır. Portre fotoğrafçılığında ise nispeten daha kısa odak uzaklıklı lensler kullanılır. 50 mm lens normal açıda bir lenstir. 50 mm'nin görüş açısının üzerinde olan lenslere de telefoto lens diyoruz. iPhone'un şu an bize sunduğu lens 56 mm olmakla kısa bir telefoto lens olarak nitelendirilebilir. Portre çekimleri için uygun olduğunu değerlendiriyor.
iPhone'da telefoto lensi ve geniş açılı lensi beraber çalışıyorlar. Öncelikle ön tarafta bir obje var. Bu objeye telefoto lensi zoom yaparak kadrajın içerisine alıyor. Bu bir insansa eğer bunun direkt yüzünü ve vücudunu tanıyabiliyor. Telefoto lensi bu işlemi yaparken diğer tarafta geniş açılı lens ise arka taraftaki derinliği hesap ediyor. Yani obje ile arka tarafın arasındaki derinliği hesap ederek bunu telefonun A10 işlemcisindeki fotoğraf işleyen bölüme iletiyor. Bu bölümde yazılımsal olarak arka tarafı objeden ayırarak bulanıklaştırma işlemini yapıyor. Yani tamamen aslında donanımsal bir işlem yok burada. Yazılımsal bir işlem de var. Hocam neden yazılımsal bir işlem var burada? Yani onu da donanımla yapamazlar mı cep telefonlarında?
Cep telefonunda donanımla yapabilmeleri çok zor. Daha önce de değindik. Küçük sensör boyutu buna en büyük engel. Telefoto lens, açık diyafram kriterlerini bu telefonda yerine geldiğini görsek de sensör büyüklüğünün fiziksel olarak büyük olamaması bu işi yazılımsal olarak çözmek zorunluluğunu getiriyor. Bu tamamen bir efekt şu anda baktığımız ama elimizdeki kameralarla bu etkiyi biz fiziksel olarak alıyoruz.
Peki o zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Direkt fotoğraflarımızı çekmeye başlayalım. Daha sonra profesyonel bir fotoğraf makinesiyle iPhone 7 Plus'ın arasındaki farkları Alpan Hoca sizler için yorumlayacak. Alpan Hoca ne diyorsun? Makinenin performansı genel olarak beğendin mi? Şu ilk fotoğraftan başlayalım mesela.
Yani şimdi ben bunun iPhone'la çekildiğini bilmiyor olsam emin olamazdım açıkçası bu bokehin veya bulanıklık etkisinin yapay mı gerçek mi olduğu konusunda epey bir düşünmem gerekirdi. Yani buradan anlayacağımız oldukça başarılı bir işle karşı karşıyayız. Şaşırdım.
Profesyonel bir fotoğraf makinesinden iPhone'un çektiği fotoğraflar arasında bokeh olarak ayırt edeceği en belirgin özellikler sizce hangisi?
Elbette ki şu dairesel oluşumlar hemen dikkat çekiyor. Bu Nikon bir lensle çekilmiş bir fotoğrafa bakıyoruz şu anda. Fuji X-T10 gövdede manuel olarak kullanıldı. En açık diyaframda ki 1.4 diyafram. Halkalara özellikle dikkat ederseniz bu kaliteli bir optiğin bize sağladığı bir bokeh etkisi. iPhone'da buna benzer bir etkiyi göremiyoruz açıkçası.
Bir de tabii yazılımsal olarak arka planı flu yaptığı için, bulanık yaptığı için derecesini ayarlayamıyoruz. Şunun derecesini diyaframı kısarak, açarak arka taraftaki bulanıklığı ayarlayabiliyoruz normal bir makinede.
Bu gene iPhone'la çekilmiş. Çok hafif bir bulanıklık etkisi görüyoruz. Arka plana dikkat edersek. Konu olarak gayet netim ön planda. Benim hemen arkamdan hafif bir bulanma başlıyor. Giderek geri plana doğru artıyor. Ve bunun yazılımsal bir blur olduğunu ayırt etmek bir hayli zor açıkçası.
Evet, gerçekten yüz ve vücut tanıma özelliği sayesinde insanı son derece başarılı bir şekilde arka taraftan ayırabiliyor ve arka tarafı da bulanıklaştırabiliyor. Bunun hemen normal fotoğraf makinesiyle etkisine baktığımız zaman zaten arkadaki dairelerden fotoğraftaki bokehin kalitesini, bulanıklığın kalitesini görebiliyoruz.
Bu fotoğrafta gördüğümüz bir bokeh etkisi gene var, bir bulanıklık var. Oldukça başarılı görünüyor gene. Geri planda bulanık etkiyi görüyoruz. Bunda ise öndeki yaprak ve el net ve çok açık diyaframla gene Nikon lensle ve Fuji gövdeyle çekilmiş. Şimdi aynı fotoğrafın iPhone versiyonuna bakıyoruz. Oldukça başarılı. Yalnız burada dikkatimizi çeken bir husus oldu. tam tersini yapmak istediğimizde, yani köpeğin etleyip yaprağı bulanık alanı almak istediğimizde yapamadık. iPhone bunu ayırt edemedi. Evet. Dolayısıyla ısrarla bizi en yakın objeye yönlendirdi. Bu da yapraktı. Ama diğer makinamızla bu istediğimiz etkiyi yapabiliyoruz. Köpeği netleyip ön plana bulanık hale getirebiliyoruz. Bir iPhone fotoğrafına bakıyorum sanıyorum. Evet, oldukça başarılı. iPhone. Evet. Portredeki nesne net. Geri planda bir kademeli bulanıklık hissediyoruz. Oldukça başarılı.
Vücut son derece başarılı bir şekilde algılanmış. Kenar noktalara baktığımız zaman son derece başarılı bir bulanıklaştırma yapılmış.
Evet.
Yazılımsal olarak.
Buradan özetle şunu söyleyebiliriz. Eğer fotoğrafımızda sadece önde bir nesne ve geride bir derinlik ayarlarsak bu portre efekti, bokeh efekti iPhone'da oldukça sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ama ön plana ana objemizden daha farklı bir obje daha koymaya kalkarsak orada işler biraz karışıyor. Şimdi aynı fotoğrafın 1.4 diyaframlı Nikon objektifle çekilmiş halini görüyoruz. Tabii ki gene bokeh yapısı oldukça farklı. Çizgiler, daireler, gene gerideki bulanık alanı oluşturan yapı elemanları oldukça farklı.
Tabii lens kalitesi de
elbette
çok farklı.
Şimdi
yani
bu optik cihazla şeyi makineyi karşılaştırmak pek adil bir karşılaştırma değil aslında. Elbette ki optiğin avantajları her zaman için daha fazla, daha başarılı olması çok doğal. Gene bir iPhone fotoğrafı ama görüldüğü gibi çok keyifli, gene yapay olduğu çok zor anlaşılabilecek bir bulanıklaştırma efekti sağlanmış vaziyette. Aynı fotoğrafın Nikon objektifle çekilmiş haline bakarsak bu da iyi ama öbürü de aynı tadı verebiliyor, o keyfi verebiliyor bize.
Peki hocam, renklerin doğruluğu açısından biraz daha sarımtırak bir renk var mı bu
iPhone'da?
Bu
çok doğaldır. Yani şimdi daha farklı bir işlemci, daha doyurucu sonuçlar almak için renk ayarları farklı olabilir. Onu fazla düşünmemek lazım. Biz de örneğin Fuji gövdesinde daha farklı bir renk ayarı kullandık. Buna da yakın renk ayarları elde edebiliriz arzu edersek.
Tamam. Bu fotoğrafta iPhone'la çekildi. Demin ne dedik? İnsanlar da çok başarılı bir algılama yapıyor. Kenarlarından sıfır hatayla bulanıklaştırmayı, arka planı çok başarılı bir şekilde algılayarak bulanıklaştırmayı güzel bir şekilde yapıyor. Ama nesnelerde, bitkilerde, bu tarz şeylerde aynı başarıyı gösteremiyor iPhone. Bu fotoğrafta da zaten görüyorsunuz.
Çok bariz hatalar,
hatalar var.
Çok bariz hatalar var. Örneğin şu aradan gördüğümüz yerlerin de aslında bulanık görünmesi lazım. Örneğin şuradaki kırmızı otomobilin buradaki kadar bulanması gerekirken, hatta daha fazla bulanması gerekirken, çünkü bu nesne
evet,
daha yakın.
Evet, evet.
Gene bulanıklaştırmış ama doğru bir algoritma yapamamış. Dolayısıyla bunun doğru çalışabilmesi için konumuzu oldukça dikkatli seçmemiz lazım. Bu tür boşluklu yapılarda iPhone'un bu algoritmasının pek doğru çalışabileceğini düşünmüyorum. Onun için insan gibi solid gövdeler veya gene geçirgen olmayan, cam gibi olmayan nesneler kullanmak ön planda ana konu olarak daha doğru sonuçlar almamız açısından önemli görünüyor.
Zaten bir sonraki sizin makinenizde çektiğimiz fotoğrafta
evet,
bütün söylediklerinizin etkisini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yine arka plan son derece başarılı bir şekilde bulanıklaştırmış.
Bu çok doğal bir bulanıklaşma. Videomuzun başında söyledik, hatırlarsınız. Netlediğimiz yer net. Düzlemsel olarak. Şurası. Onun önünde kalan ve arkasında kalan nesneler bulanmaya başlıyor. Bu da çok doğal bir fenomen optik açıdan. Bizim yapay blurları ayırt etmedeki en önemli kriterlerimizden biri de budur. Bu bulanıklaşmayı hiçbir zaman doğru simüle edemezsiniz. Burada görüldüğü gibi normalde buranın bulanık olmasına algoritmik olarak karar vermiş. Ben bu fotoğrafı Photoshop'ta da blur haline getirmeye, bulanık hale getirmeye çalışsaydım iyi kötü buna benzer bir sonuç alırdım. Belki biraz daha hassas çalışabilirdim detaylarda ama sonuçta kabul edilebilir bir bulanıklık olarak bunu da yorumlamak belki gerekebilir. Ama bu hatalar çok doğal.
Ve son fotoğrafımız, bu iki fotoğraf arasında gerçekten ciddi bir fark gözüküyor. Bulanıklık açısından aslında çok büyük bir fark yok diyebilirim. Tabii ki
elbette ki
Fuji'nin lensi çok daha güzel bir bokeh efekti vermiş. Ama burada yine renklerde bir farklılıklar var.
Şöyle bir farklılık var.
Netlikte, tabii, keskinlikte.
Elbette ki bunlar çok doğal farklılıklar ama şunu da unutmayalım. iPhone'un lensiyle Fuji'ye taktığımız lensin görüş açıları ve diyafram açıklıkları farklı.
Tabii.
Ben doğru anladıysam iPhone'un algoritmasını şöyle çalışıyor. Lens mesafe bilgisini kontrol ediyor. Netlediği obje ve geri plandaki objelerin mesafelerini algılıyor. 56 mm odak uzaklığını kullandığını biliyor. Bunu hep 2.8 diyaframda kullanıyor. Ve bunları veri olarak işliyor. Ve diyor ki işte 56 mm 2.8 diyafram açıklığında bana şu kadar mesafede olan konu ve onun arkasında bu kadar mesafede olan konunun bulanıklıkları ve netlikleri şu şekilde olmalıdır deyip algoritmayı buna göre çalıştırıyor ve bulanıklık hesabı yapıyor. Biz de örneğin 56 mm eşleniği bir lens kullanıp 2.8 diyaframlı bu fotoğrafı çekseydik görüş açısı olarak bir kere iPhone'a benzeyecekti ve muhtemelen bulanıklık miktarı da iPhone'a benzeyecekti. Biz burada biraz daha birebir karşılaştırma yapamamış oluyoruz. Çünkü eşlenik bir lensimiz yok yanımızda. Fotoğraf makinamıza takacak. Özetle söylemek gerekirse konumuzu ve geri planını iyi ayarlarsak iPhone'un bu portre efekti, bokeh efekti tatminkar sonuçlar verecektir.
Peki Alfan Hocam, bugün size çok zahmet verdik. Yorucu bir gün oldu ama bütün detaylı testlerimizi de yaptık. Çok teşekkür ediyoruz size öncelikle. Ben Berkan Sezer. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.